Ayrım 3, Ernesto Che Guevara, Punta del Este, Latin Amerika için alternatif bir kalkınma projesi, sayfa 14. Düşünebileceğinizden çok daha etkin çalışan güvenlik güçlerimizin birkaç gün önce ortaya çıkardıkları plan bu. İşte size anlattığım bütün bunlardan ötürü Küba devrimi, ünlü teknisyenlerin buluştuğu bu toplantıya sadece teknik konulardan bahsetmek için gelemezdi. Sizin burada sadece ekonomiden konuşulmasını istediğinizi biliyorum ve belki de haklısınızdır. Ama gerçek şu ki içinde bulunduğumuz bugünlerde sürekli son derece çetin olan mevcut politik ortam ve yaşadığımız olaylar bizim burada rakamlardan konuşmamızı ve CS teknisyenlerinin mükemmelliklerini analiz etmemizi engelliyor. Tekrar karşımıza çıkan bir dizi politik sorun var. Bunlardan birisi traktörlerle ilgili olanı, politik ekonomik bir konu. 500 tane traktör bir değişim değeri değildir. Hükümetimiz sadece 1200 paralı askerin neden olduğu maddi zararın 500 tane traktör ile telafi edilebileceğini düşünmektedir. Yoksa bu ölen bir insanımızın bile hayatının karşılığı değildir. Ancak bizim vatandaşlarımızın hayatını dolarla ya da herhangi bir malla ölçme gibi bir alışkanlığımız yoktur. Bu yüzden Domuzlar Körfezi'nde ölen çocuklardan ve kadınlardan burada hiç söz etmiyoruz. Ancak hemen şunu da belirtelim ki insan hayatlarını traktörlerle değiştirme fikri size korsanlar döneminden kalma çok adice bir değiş tokuş olarak gözüküyorsa bunu insan hayatına karşılık insan hayatı şeklinde de yapabiliriz. Birleşik Amerikalı beylere sesleniyoruz. Onlara imparatorluğun bir zindanında yıllardan beri can çekişmekte olan büyük vatansever Albizu Campos'u hatırlattık. Ve Albizu Campos'un serbest kalması için ne isterlerse vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Pedro Albizu Campos 1891 ya da 1893-1965 Porto Rikolu ünlü politikacı ve bağımsızlık savaşçısı, çevirinin notu. Hapishanelerinde politik mahkumlar bulunan diğer Amerika kıtası ülkelerine de değiş tokuş çağrıları yaptık ama bunların hiçbirine yanıt alamadık. Tabii ki bu takas olayını fazla zorlayamayız. Buna karar verecek olan sadece Kübalı cesur karşı devrimcilerin, dünyanın neredeyse hiç kayıp vermeden bütünüyle teslim olan tek ordusu, özgürlüklerine kavuşmaları gerektiğini düşünenlerdir ve bu durumda onlar da hapisteki politik mahkumlarını serbest bırakacaklar. Böylece bütün Amerika kıtasının hapishaneleri ya da en azından siyasi tutukluların bulunduğu bölümler tamamen boşalacak. Yine politik ekonomik özellik taşıyan bir başka sorun var. Bizim hava taşımacılık filomuza ait uçaklar, Sayın Başkan, birbiri ardına Birleşik Devletler'de kalmaktadır. Süreç şöyle gelişiyor. Elbiselerin altına gizledikleri silahlarla uçağa binen bazı kadınlar, bunları daha sonra suç ortaklarına veriyor. Suç ortakları mürettebatı öldürdükten sonra silahı pilotun kafasına dayıyor. Pilot rotayı Miami'ye çeviriyor. Oradaki bir şirket tamamen yasal olarak, zaten Birleşik Devletler'de her şey yasalara uydurulur, Küba devletinin borçlarına karşılık bir dava açıyor ve bu durumda da uçağa el konuyor. Ancak oraya gidip gelen çok sayıdaki Kübalı vatanseverden birisi, ayrıca benzer bir şeyi Kuzey Amerikalı bir vatansever de yapmıştı ama bu o kişi değil, hiç kimseden bir talimat almadan ve tek başına iki motorlu uçak hırsızlarının davranışına nispet yapmaya karar verdi ve dört motorlu güzel bir uçağı Küba plajlarına getirdi. Biz kendi malımız olmayan bu dört motorluyu tabii ki kullanmayacağız. Biz kişisel mülkiyete saygı duyuyoruz ama beyler, kendi bizimkine de saygı duyulmasını talep etme hakkımız var. Artık bu tür düzenbazlıklar olmasın deme hakkımız var. Bazı Amerika kıtası örgütlerinin Birleşik Devletler'le konuşup onlara, beyler siz bazı haklara bayağı bir biçimde tecavüz ediyorsunuz. Bir devletin uçaklarına, bu devlet size karşı bile olsa, el koyamazsınız. Bu uçaklar size ait değil. Onları hemen geri verin yoksa cezalandırılacaksınız demelerini isteme hakkımız var. Bu güce sahip bir Amerikalılar arası örgütün maalesef var olmadığını tabii ki biliyoruz. Ama yine de bu Ağustos toplantısında karşılıklı uçak hırsızlıkları konusunda durumun normale dönmesi için Birleşik Devletler Delegasyonu'nun eşitlik ve adalet duygularına sesleniyoruz. Konsey Başkanı Küba Delegesi'nin konuşmasına müdahale eder. Başkan: Başkanlık makamı olarak burada herhangi bir gösteri yapılamayacağı konusunda uyarıyoruz. Küba Delegesi: Peki Sayın Başkan. Şunu açıkça ortaya koymak gerekiyor ki çok özel bir olgu olan Küba devrimi bir taraftan dünyanın efendilerini tedirgin ederken diğer taraftan dünyanın yoksulları için bir umut ışığı oluyor. Antifeodal ve anti-emperyalist özellikli tarım reformumuz, Ülke içindeki gelişimine ve ülke dışından maruz kaldığı saldırganlığa paralel olarak bir sosyalist devrime dönüşmektedir ve bu durum bütün Amerika kıtasının yüzüne karşı açıkça şöyle ilan edilmektedir. Sosyalist devrim. Toprağı elinde çok fazla olandan alıp o toprak üzerinde yevmiye karşılığı çalışana veren ya da yevmiye karşılığı çalışmak için bile olsa hiç toprak bulamayan insan grupları arasında kooperatif usulü dağıtan bir sosyalist devrim bu. İktidara baskıcı ordunun kalıntıları üzerinden yürüyerek kendi ordusunun gücüyle ulaşan bir sosyalist devrimdir bu. Küba devrimi iktidar koltuğuna oturunca şöyle bir çevresine baktı ve kendisini hemen sömürücü sınıfın sömürülenler sınıfı üzerinde kurduğu diktatörlüğe özgü bütün eski kalıpları sistematik olarak yıkmaya adadı. Orduyu kurşuna dizilen savaş suçluları hariç mensuplarını öldürerek değil ama kast özelliğini yıkmak suretiyle tamamen etkisiz hale getirdi. Bütün bunlar kıta kamuoyunun gözleri önünde ve vicdanlar rahat olarak yapıldı. Bizim devrimimiz ulusal egemenliği ısrarla dile getirmiş ve başka güçlerin haksız işgali altındaki toprakların kendi halkına ve diğer Amerika kıtası halklarına iadesini ilk kez ortaya koymuş bir devrimdir. Bağımsız bir dış politikası olan buradaki Amerika ülkeleri toplantısına herhangi bir Latin Amerika ülkesi olarak gelen, bağlantısızlar toplantısına topluluğun önemli bir üyesi olarak giden ve kendisini kardeş ülke olarak gören sosyalist ülkelerle değişik konular üzerine birlikte kafa yoran bir devrimdir bizimkisi. Uzun sözün kısası bizimkisi bütün insani özellikleri içinde barındıran bir devrimdir. Dünyanın ezilen bütün halklarıyla dayanışma içindedir. Dayanışma içindedir, Sayın Başkan, zira Marty şöyle diyordu. Her gerçek insan başka bir insanın yediği tokadın acısını kendi yanağında hissetmelidir. Ve bir süper güç bir bölgeye her zulmettiğinde şamarı o topraklarda yaşayan bütün insanlara atmaktadır. İşte bu yüzden biz ülkelerin bağımsızlığı için mücadele ediyoruz. İşgal altındaki toprakların gerçek sahiplerine iadesi için savaşıyoruz. Bir kısım toprağa Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali altında olan Panama'ya destek veriyoruz. Arjantin'in güneyindeki Islas Malvinas adalarının, biz o adalara Falkland demiyoruz, yanındayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Honduras'tan gasp ettiği Isla del Cisne adasının yanındayız ve telgraflarla ya da radyo yayınlarıyla bizim desteğimizi isteyen hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Burada Amerika kıtasında Guyana'nın ve İngiliz Antillerinin bağımsızlığı için başından beri mücadele ediyoruz. Guatemala oradaki egemenlik haklarından feragat ettiği için Belize'nin bağımsızlığını tanıyoruz. Ayrıca Afrika'da, Asya'da ve güçlünün zayıfı baskı altına aldığı dünyanın her yerinde zayıf ülke bağımsızlığına ve kendisiyle ilgili kararları tek başına alabilme ve egemen bir ülke gibi davranabilme hakkına ulaşsın diye mücadele ediyoruz. Şunu söylememe izin verin ki Şili'yi yıkan deprem sırasında halkımız kendi imkanları ölçüsünde elindeki tek ürünü olan şekeri vermek suretiyle yardıma koşmuştur. Bu küçük bir yardımdı kuşkusuz ama hiçbir koşul öne sürmeden yapıldı. Yaşadığı sıkıntıları aşması için kardeş bir ülkeye, kardeş bir halka gönderilen bir miktar yiyecek maddesinden ibaretti. Bunun için Şili halkının bize teşekkür etmesine ya da kendilerini bize karşı borçlu hissetmelerine gerek yoktur. Bunu bize yaptıran insanlık görevimizdir. Bizim devrimimiz ülke ekonomisini ulusallaştırdı. Aynı zamanda dış ticareti de bütünüyle ulusallaştırdığı için bugün dış ticaret devlet eliyle yapılmaktadır. Diğer yandan ticaretini bütün dünyaya yaymak suretiyle ticari partnerlerini çeşitlendirmeye çaba gösterdi. Kredileri teknik olarak ülkenin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde kullanma konusunda etkin bir aygıt olan bankacılık sistemini ulusallaştırdı. Devrimimiz emekçilerin planlı ulusal ekonominin yönetimine katılmalarını sağlamaktadır. Daha birkaç ay önce şehir reformu hayata geçirilmiştir. Bu sayede ülkedeki her vatandaş o sırada ödemekte olduğu kirayı bir plana uygun olarak belli bir süre boyunca ödemesi koşuluyla oturduğu evin sahibi olacaktır. İnsan haysiyetini koruma amacıyla çok belirgin olmasa da inceden inceye hala sürmekte olan ırk ayrımcılığını sona erdirmenin de aralarında bulunduğu birçok önlemler alınmıştır sayın delegeler. Ne siyahlar ne de fakirler adamızın plajlarını kullanamıyorlardı. Çünkü buralar özel kulüplere aitti ve buralardan sadece siyahlarla birlikte denize girmek istemeyen turistler faydalanıyorlardı. Bizim otellerimiz yabancı şirketler tarafından inşa edilmiş olan Havana'nın büyük otelleri, başka ülkelerden gelen turistler onlardan hoşlanmadıkları için siyahların kendi tesislerinde konaklamalarına izin vermiyorlardı. Ülkemiz işte bu durumdaydı. Kadınlar hiçbir eşit hakka sahip değildiler. Aynı iş karşılığında erkeklerden daha az ücret alıyorlardı ve Amerika kıtası ülkelerinin birçoğunda olduğu gibi ayrımcılığa uğruyorlardı. Şehir ve kırsal sürekli kavga halinde olan iki kesimdi. Emperyalizm bu kavgadan düşük ücret ve geç ödeme şeklinde faydalanıyordu. Biz bütün bu konuların yanı sıra eğitim, kültür ve sağlık konularında da bir devrim gerçekleştirdik. Bu yıl Küba'da okuma yazma bilmeme sorunu ortadan kalktı. Değişik yaşlardaki 104 bin öğretmen 1 milyon 250 bin kişiye okuma yazma öğretti. Zira Küba'da okuma yazma bilmeyen insanlar vardı. Üstelik bunların sayısı eski dönemlerdeki resmi istatistiklerin söylediğinden çok daha fazlaydı. Bu yıldan itibaren ilk öğretim parasız ve mecburi olacak. Askeri kışlaları okula dönüştürdük. Üniversite reformunu gerçekleştirmek suretiyle bütün halkın yüksek kültüre, bilime ve modern teknolojiye özgürce ulaşabilmesine olanak sağladık. Emperyalizmin ürettiği kültürel bozulma karşısında ulusal değerleri yücelten politikalar izledik. Sanatçılarımızın ortaya koyduğu eserler bütün dünyanın, aslında bütün dünyanın değil çünkü bu eserlerin bazı ülkelere girişine izin verilmiyor, övgüsünü toplamaktadır. Amerika ülkelerinden edebiyatçılar arasında her yıl dağıtılan ödüllerin amacı Latin Amerika'nın kültürel mirasını yüceltmektir ve bu yıl şiir ödülünü Sayın Başkan deneyimli şair Roberto Ibanez kazandı. Tıbbi hizmetlerin işlevini köylülerin ve şehirlerdeki yoksul işçilerin menfaatine olacak şekilde yaygınlaştırdık. Bütün halkın spor yapmasını destekledik ve 25 Temmuz'da dünyanın ilk kozmonotu Yuri Gagarin'in onuruna düzenlenen spor bayramında yürüyen 75 bin kişi bunun kanıtıdır. Halk plajları herkesin kullanımına açıldı. Tabii ki hiçbir renk ya da ideoloji farkı gözetmeden ve üstelik ücretsiz olarak. Ülkemizde çok sayıda bulunan dışlayıcı derneklerin tamamı toplumsal emekçi derneklerine dönüştürüldü. Şimdi teknisyen beyler ve delege yoldaşlar. Gündemin ekonomik yönüne değinmenin vakti geldi. Birinci madde oldukça kapsamlı. Latin Amerika'da ekonomik ve sosyal kalkınmanın planlaması ve bunu hazırlayanlar da çok sağduyulu teknisyenler. Bu çalışmada gözümüze çarpan ilk uyuşmazlık şu cümlenin içinde yer alıyor. Bazen ekonomik faaliyetlerin seviyesinde ve çeşitliliğindeki bir artışın sağlık koşullarındaki bir iyileşmeyi de illaki beraberinde getireceği dile getirilir. Ancak grubumuz sağlık koşullarındaki bir iyileşmenin başlı başına hedeflenen bir unsur olmasının yanı sıra ekonomik büyümeye göre öncelikli temel bir şart olduğu fikrindedir ve bu yüzden de bölgedeki kalkınma programlarının en önemli bölümünü oluşturması gerektiğini düşünmektedir. Diğer taraftan bu düşüncenin Uluslararası Kalkınma Bankası kredilerine de yansıdığı görülür. Şöyle ki, şu ana kadar aldığımız 120 milyonluk kredinin analizini yaptığımızda, bunun 40 milyonluk kısmının yani 1/3'ünün doğrudan konut, içme suyu ve kanalizasyon sistemleri için harcandığını görüyoruz. Bu biraz, nasıl söylesem bilmiyorum ama bu bana neredeyse sömürge dönemine özgü bir koşulmuş gibi görünüyor. Sanki tuvaletin en temel unsur yapılması düşünülüyormuş gibi bir izlenim uyanıyor bende. Bu uygulama insanlık dışı koşullarda yaşayan fakir yerlinin, fakir zencinin ve fakir bireyin toplumsal koşullarında iyileşme getirecekmiş. Bak şimdi senin için tuvaletler yapacağız. Biz bu tuvaletleri sana teslim edip senin eğitiminin de onları temiz tutacak seviyeye geldikten sonra sen üretimin nimetlerinden istifade etmeye başlayacaksın. Zira şunu belirtmek gerekiyor ki sayın delegeler, sanayileşme konusu teknisyen beylerin analizlerinde hiç yer almıyor. Teknisyen beyler açısından planlama sadece tuvaletleri planlamaktan ibaret. Bunun dışındaki sorunlarsa artık kim bilir ne zaman çözülecek. Eğer sayın başkan bana izin verirse bu birinci teknisyenler grubunu yöneten Dr. Felipe Pazos gibi bir uzmanın hizmetlerini alamamış olmaktan ötürü duyduğumuz üzüntüyü Küba delegasyonu adına dile getireceğim. Onun zekası ve çalışma kapasitesiyle bizim devrimci etkinliğimiz birleşince inşa etmeye başladığımız 250 fabrikadan hiçbirisi ortada olmasa ya da tarım reformunu henüz gerçekleştirmemiş olsak bile Küba 2 yıl içinde tuvalet cenneti olurdu. Ben kendi kendime sayın delegeler acaba bunu yapanların niyeti dalga geçmek mi diye soruyorum. Dalga geçilenin Küba olduğunu iddia etmiyorum. Çünkü Küba aşırı uçta olduğundan kalkınma için birlik anlaşması Küba ile yapılmıyor. ona karşı yapılıyor ve Küba'ya bir kuruş verilmesi dahi öngörülmüyor. Ama geri kalan delegelerle evet dalga geçildiğini düşünüyorum. Peki biraz da olsa kendinizle dalga geçildiği izlenimine kapıldığınız hiç olmuyor mu sizin? Yollar yapasınız diye size dolarları veriyorlar, kanalizasyonlar yapasınız diye size dolarları veriyorlar. Baylar, kanalizasyonlarınız bu şekilde yapılmıyor mu? Bütün bunların altında yatan nedeni görmek için dahi olmaya falan gerek yok. Dolarlar neden donanım ya da makine alınsın diye, az gelişmiş ülkelerimizin hepsi kısa sürede sanayi ve tarım ülkelerine dönüşebilsinler diye verilmiyor. Durum gerçekten üzüntü verici. 10. sayfada kalkınma planlamasının unsurlarıyla ilgili bölümün 6. maddesinde bu planın gerçek mimarının kim olduğu ortaya konuyor. 6. maddede şöyle deniyor. Finansal dış yardımın verilmesi ve bunun kullanımı konusunda daha sıkı kurallar belirlemek, özellikle de bireysel projeleri değerlendirmek için etkin ölçütler oluşturmak. Yardımın verilmesi ve bunun kullanımı için daha sıkı kurallar belirleyecek olan biz değiliz. Çünkü bu yardımı veren biz değiliz. Kuralları belirleyen siz de olmayacaksınız çünkü siz yardımı alan kişilersiniz. Bu yardımı verecek olan Birleşik Devletler. O halde birinci madde denilen, bütün o garabetin ruhunu barındıran bu altıncı maddeyi kaleme alan da doğrudan Birleşik Devletler. Bu arada bir konuda tarihe not düşmek istiyorum. Politikadan çok fazla konuştuk. Burada politik bir komplonun söz konusu olduğunu daha önce söyledik. Sayın delegelerle yaptığımız sohbetlerde Küba'nın bu fikirlerini dile getirme hakkı olduğunu vurguladık. Zira 5. madde doğrudan Küba'yı hedef almaktadır. Diğer taraftan Küba buraya bazı gazetecilerin ya da birçok yabancı haber ajansı sözcüsünün iddia ettiği gibi toplantıyı sabote etmek için gelmemiştir. Küba'nın buraya geliş sebebi eleştirilecek olanı belli ilkeler çerçevesinde eleştirmektir. Ama aynı zamanda oldukça sakat doğan bu projeyi eğer mümkün olursa uyum içinde çalışarak düzeltmeyi amaçlamaktadır. Gereken düzeltmeleri yapmak ve bunu güzel bir projeye dönüştürmek için sayın delegelerin hepsiyle işbirliği yapmaya hazırdır. Saygıdeğer delege Douglas Dillon finansmana değindi. Çünkü bu oldukça önemli bir konu. Biz hepimiz kalkınmayla ilgili olarak konuşmak üzere toplandığımızda finansman konusunun illaki gündeme gelmesi gerekiyor. Burada olduğu gibi hepimiz finansman sağlamak için gereken sermayeye sahip yegane ülkeyle konuşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bay Dillon şöyle diyor. Dış finansman kaynakları ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlar Avrupa ve Japonya'nın yanı sıra Kuzey Amerika, yeni özel yatırımlar ve kamu fonu yatırımları, önümüzdeki yıllara şöyle bir baktığımızda eğer Latin Amerika ülkeleri kendi içlerinde gereken önlemleri alırlarsa ki bu bir ön koşuldur, çabalarına karşılık olarak gelecek 10 yıl içinde yurt dışından en az 20 milyar dolarlık bir sermaye akışı yaşanmasına ümit etmeleri gayet mantıklıdır. Eğer önlemleri alırsan gel para hazır şeklinde değil ama ümit etmeleri gayet mantıklıdır ve bu paranın büyük kısmı kamu fonlarından karşılanacaktır. Peki ortada böyle bir para var mı? Hayır. Onaylanan miktarın tamamı 500 milyon. Şimdi bunu çok iyi irdelememiz gerekiyor çünkü konunun can alıcı noktası burada. Bu ne anlama geliyor? Sizi temin ederim ki bu soruyu sadece kendimiz için değil herkes açısından soruyorum. Eğer Latin Amerika ülkeleri kendi içlerinde gereken önlemleri alırlarsa sözün ne anlama geliyor? Ve ümit etmeleri gayet mantıklıdır ne demek? Daha sonra komisyon çalışmalarında ya da Birleşik Devletler temsilcisinin uygun bulduğu bir anda sanırım bu ayrıntının üstünde durmak gerekecek. Zira 20 milyar ilginç bir rakam. Bu bizim başbakanımızın Amerika kıtasının kalkınması için gereken diye açıkladığı miktarın tam 3'te 2'sine denk geliyor. Biraz daha gayret edilirse 30 milyara ulaşırız. Ama bu 30 milyarın son kuruşuna kadar Amerika kıtası ülkelerinin her birinin muhtemelen hiçbir şey almayacak olan bizim gariban ülkemiz hariç kasasına girmesi gerekiyor. Bizim yardımcı olabileceğimiz nokta burasıdır. Ama bu öngörüldüğü şekilde şantajla falan olmaz. Şöyle dendiğini duyuyoruz. Olur mu? Küba altın yumurtlayan tavuktur. Küba, Küba olduğu müddetçe Birleşik Devletler onlara para verecektir. Hayır, biz buraya bu tür işler için gelmeyiz. Biz buraya halklarımızın kalkınması için çalışmak, belli fikirler ve idealler çerçevesinde tartışmak maksadıyla geliyoruz. Zira bütün, neredeyse bütün değerli temsilciler şunu dile getirdiler. Eğer kalkınma için birlik projesi başarısızlıkla sonuçlanırsa, halk hareketleri dalgasını hiçbir şey durduramaz, Eğer kalkınma için birlik projesi başarısızlıkla sonuçlanırsa. Şunu bütün dürüstlüğüm ve içtenliğimle ifade edebilirim ki bu proje Amerika kıtası üzerindeki 200 milyon insanın tamamının yaşam seviyesinde gerçek bir iyileşme anlamına geldiği müddetçe başarısız olmasını biz de istemeyiz. Biz teşhisimizi koyduk ve Amerika kıtasında gerçek bir toplumsal devrimi öngördük. Çünkü olaylar bambaşka bir şekilde bürünmüş durumda. Çünkü halkların süngüyle durdurulabileceği düşünülüyor. Ama halk o süngüleri alabileceğini ve kendisine doğrultanlara çevirebileceğini öğrendiği zaman o süngüleri doğrultanlardan hiçbiri ortada kalmaz. Ancak eğer halkların yolu uzun vadeli, Sayın Dillon'un da söylediği gibi 50 yıl vadeli ve düşük faizli kredilerle mantıklı ve uyumlu bir kalkınmaya doğru döndürülmek isteniyorsa buna biz de taraftarız. Burada yapmamız gereken tek şey sayın delegeler, bu rakamı burada somutlaştırmak ve Birleşik Devletler Kongresi'nin onu onaylamasını garantiye almak için hep birlikte çalışmaktır. Zira unutmayın ki karşımızda başkanlık ve parlamenter sistemin egemen olduğu bir rejim var. Yoksa bir adamın ülkenin temsilcisi olarak çıkıp hükümet adına konuştuğu Küba'daki gibi bir diktatörlük değil. Bu yüzden ülkeyi yönetenler yaptıklarının sorumluluğunu taşıyorlar. Burada karara bağlanmasının dışında, orada da mutlaka onaylanmalıdır. Çünkü burada yapılan vaatlerin orada birçok kez onaylanmadığını bütün sayın delegeler deneyimleriyle bilirler. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 25.